Ayrım 13.
Robespierre bütün bu olup bitene bakıp önce derinden derine sarsılır. Danton'a elini uzatmak ister ama sonra kendine gelir. Fabre d'Églantine'in yüzünden maskesi indirilir. Demoulin, Jacobenler kulübünden çıkarılır. Philippa'nın suçlamaları reddedilir. Hoşgörüler için son bir umut kalmıştır. O da yeminli düşmanları Cordelier'ler ile Hebert'e karşı Ventos ayında girişilen sindirme ve temizleme harekatıdır. Robespierre için solunu temizledikten sonra sağının üstüne yürümek işten bile değildir. Öyle de olsa duraksar yine de. Ortak dostlarının evinde Danton'la birçok kez gizli konuşmaları olur. Ne var ki boşa gider hepsi de. Sonunda Bilodvaren'in baskısı altında kararını verir. Aslında Bilodvaren, hoşgörülerin de mahkum edilmesi koşuluyla Cordelier'lerin saf dışı edilmelerine razı olmuştu. Gelişmelerden haberi olan Danton, Fransa'dan kaçıp gitmeyi reddeder. Yurduma tabanlarımla da basmak isterim der. Bir düşe kapılmayacak durumdadır. Çevresinin kendisini alabildiğine sarıp bitirdiğinin bilinci içindedir. Kitlelerden ise kopup uzaklaşmıştır. Kimi nadir fırsatlar dışında tasasız ve aldırmaz yaratılışta bir insandı. Öteki arkadaşlarının yanı sıra 10 Germinal akşamı 30 Mart 1794 tutuklanarak devrim mahkemesinin önüne çıkarılır. Kendisini büyük bir güçle ve inandırıcılıkla savunur ve dinleyenleri etki altında bırakır. Yönetime sövgü ve saldırılar da vardır söyledikleri arasında. Sonunda devrim adaletine sövgüde bulunan sanığın duruşmadan uzaklaştırılabileceği yolunda konvansiyondan bir karar çıkartılır. Kuşkusuz iğrenç bir karardır bu. Çünkü savunma hakkını ortadan kaldırmaktadır. Sonuç da ona göre olur. O ve birçok arkadaşları, bu arada Camille Desmoulins, ölüme mahkum edilir. Karar 16 Germinal'de 5 Nisan yerine getirilir. Öyle derler, idam mahkumlarını taşıyan araba grev alanına doğru yol alırken Robespierre'in kaldığı evin sokağını da sapar. Yol boyunca çevresine sövgüler yağdıran Danton, Robespierre'in evinin önünden geçerken bütün gücüyle haykırır. Robespierre, arkamdan geliyorsun. Giyotine çıkmadan önce ağlamakta olan Camille Desmoulins'e yaklaşır ve kucaklar onu. Cellat bu hareketin kanuna aykırı olduğunu söyleyip önlemek ister. Aptal der Danton. Kendilerimizin sepette kucaklaşmalarını önleyemeyeceksin ama. Giyotine çıkarken de cellata söylediği şu ünlü sözdür. Kendini halka göstermeyi unutma. Bu zahmete değer o. Ne olursa olsun bir yiğit yanı vardır Danton'un. Katıksız cesaretin adamıdır o vesselam. 4. Camille Desmoulins. Desmoulins, devrimin ve cumhuriyetin bir öncüsü, söylenenlere bakılırsa özgürlüğün ilk havarisi oldu. Bir adliye görevlisinin oğluydu. Paris'te Louis Le Grand Lisesi'nde okudu. Orada Robespierre'in arkadaşı olduğunu da biliyoruz. 1784'te liseyi bitirdi ve 1785'te avukat oldu. Kekemeydi, koruyanı edeni yoktu. 1789'a değin şöyle böyle yaşar. O yıl Etat Generux'un seçimlerine katılırsa da olumlu bir sonuç elde edemez. 12 Temmuz'da Palais Royal'in önünde görüyoruz onu. Halkı baş kaldırmaya çağırmaktadır orada. 1789'da yayımladığı La Lanterne'in Parislilere söylevleri ile arkasından çıkaracağı Fransa ve Brabant devrimlerinin yazarı olarak en keskin ve ünlü yurtsever gazetecilerinden biri olacaktır devrimin. 1790 Ağustos'unda Milli Meclis'te yangın tohumları eken eleştirici diye kralcı Malon'un saldırısına uğraması, Robespierre'in de kendisini savunması kamuoyunda nasıl etkili bir rol oynamaya başladığını gösterir. Kordonyeler Mahallesi'nde oturduğu için Kordonyeler Kulübü'ne ve Jacobenler Kulübü'ne devam eder. Yine 1790 yılında dillere destan bir aşktan sonra kendisinden 10 yaş küçük bir kızla Lucille Duplessis ile evlenir. Nikah tanıkları da Robespierre ile Pêchion'dur. 1791 Temmuz'unda kralın kaçışı ve onu izleyen Şandemar kıyımının arkasından Paris'i terk etmek zorunda kalır ve haftalık gazetesinde bir süre çıkaramaz hale gelir. 21 Ekim 1791'de verdiği Milletin Siyasal Durumu Üstüne adlı söylevi, Jacobenlerin arasına yeniden katılışının yanı sıra meclise karşı güvensizliğini, halk hareketi karşısındaki kötümserliğini ve aristokrasinin manevracı kaynaklarını gözler önüne serer. Şöyle der orada: "Özgürlüğümüzün kökleri aristokratiktir. Paris halkı devrimin sadece aracı oldu. Devrimi kimlerin yaptığını tarih söyleyecek bize." Savaş üstüne tartışmalar Demolini de Girondinlerin karşısına geçirir. Robespierre ile Danton'dan sonra o da bir saldırı savaşının tehlikelerini gözler önüne serer. Brisson'un saldırısına uğrayan Demolin, 1792 Şubat'ında maskesi indirilmiş Jean-Pierre Brissot adlı bir yaygı yazısıyla ağır biçimde suçlar onu. Savaş ilanının arkasından Kordonyeler Kulübü'nün başkanı Freron'la Yurtseverler Kürsüsü ya da Çoğunluğun Gazetesi adlı yeni bir gazete girişiminde bulunursa da 4 sayı yayınlayabilir ancak. Nisan-Mayıs 1792. 20 Haziran gününde ne denli ihtiyatlı davranırsa davransın yine de kralcı cephenin karikatürcülerinin baş hedeflerinden biri olur. O yılın 6 Temmuz'unda oğlu Horace doğar. Onun dünyaya gelişi, devrimin kabul ettiği medeni sicillerin ve yurttaşlara özgü vaftizin ilk uygulamalarına da yol açar. Horace, süt anneye verilmiş Danton'un oğlunun bulunduğu kente yollanır. Yurdun tehlikede olduğunun ilanı üzerine başlayan seferberlik, Demolini devrimci savunma hareketine etkin olarak katılmaya götürür. 24 Temmuz 1792'de Komün'ün genel kurulu önünde verdiği ve Jacobenlerin bastırıp dağıttıkları Başkentin Durumu Üstüne adlı söylevi zengin rantiye ve tacirlere korku salar. Sankülotların eşitçi düşüncelerinin kaygısı içindeki bu insanlar Jacobenlerden çok Avusturyalıları dileme noktasına varırlar bununla. Demolin ayrıca Komünün eylemine ya da bir halk başkaldırısına omuz vermeye başlar. Bu başkaldırı da onun deyimiyle özgürlüğün güçlenmesi ve yurdun selameti için bir günlük bir anarşi. Milletin meclisin 4 yılından çok daha fazlasını yapacaktır. Tuileries Sarayı'nın alınışına etkin olarak katılışının arkasından Danton, Fabre d'Églantine'le onu Adliye Nazırlığı Sekreterliğinde görev almaya çağırır. Eylül kıyımının eşiğinde kolejde pek sevdiği hocası Abberard'i hapishaneden kurtarmayı başarır. 8 Eylül'de Danton'un desteğiyle konvansiyona seçilmiş 24 milletvekilinden 6.sıdır. Ve Ekim'de Danton'la beraber nazırlıktaki görevinden ayrılır. Bir milletvekilinin sessizliğine bakıp onun yeteneği aleyhine bir sonuca varılmamasına inandığı halde Demolin konvansiyona ağırlığını pek kabul ettiremez ve danışılan bir milletvekili rolüyle yetinir. Göz alıcı girişimleri arasında şunları görüyoruz. Kralın davası sırasında söylediği halka çağrı çıkarılmasına karşı adlı söylevini, Robespierre vekalet verenlere mektuplarında tam olarak yayınlar. Demolin kayıtsız şartsız kralın ölümü için oyunu kullanmıştır. 1793 Mayıs'ında Jacobenlerin desteğinde yayınladığı yeni bir yazısı tekrar kamuoyunun dikkatlerini çeker üstüne. Brissocuların tarihi ya da devrimin gizli tarihlerinden parça adını taşıyan bu yazı, Girondinlere karşı yönelmiş sert bir yergidir ve Orléans Hizbi ile bir İngiliz-Prusya komitesi yararına Cumhuriyete karşı sürekli bir tertiple suçlar onları. Zorunlu olarak vardığı sonuçta Brissoucuların konvansiyondan kovulması olur. Girondenlerin atılmalarından sonra Bemolin gerçekten acı duyar ve konvansiyonun toplantılarına katılmaz olur bir süre. 10 Temmuz'da yeniden gelir meclise ve mesleğinin en nadir düellolarından birini yapar orada. Wendy'de ve cephelerdeki sefer planlarının saçmalığı ve bilgisizliğine saldırarak Kamu Selameti Komitesi'nin yenilenmesini ister ve böylece Danton'un komiteden uzaklaştırılmasına katkıda bulunmuş olur. Bunun yanı sıra kral ailesinin kaçırılışında rol aldığı kuşkusu altında bulunan eski Kont General Dillon'un askeri yeteneğini savunur. Dostlarının hiç de yerinde görmedikleri bu hareketi üzerinde direnir. Konuşma hakkını elimden aldığınıza göre ben de yazarım deyip o sırada tutuklu olan General Dillon'a mektubunu kaleme alır. Yazısı komiteye ve yönetimdeki uygulamalarına karşı saldırıları sürdürmektedir. Bunun sonucu olarak istese de hiçbir görev verilmez kendisine. Ağustos 1793. Bir kopuş olmuştur. Demolin Ekim ayına değin susar. Girondenlerin davası ve giyotine gönderilmeleri esef ve vicdan azabını yeniden dile getirmesine yol açar Demolin'in. Danton'un çekildiği köşesinden dönmesiyle o da hebercilere ve komitelere karşı açıktan mücadelenin içinde yer alacaktır. 15 Frimer'den 5 Aralık 1793 başlayarak devrim emeklisi, elleri gerçekle dolu olarak son gazetesini çıkarmaya başlar. Sansküllotların yöneticilerinin içine düştükleri devrim ve anarşi açık arttırmasına karşı çıkar ve İngiltere'ye satılmış olmakla suçlar onları. Ve onların yanı sıra özgürlüğün terörle ihlal edilmesinin önüne dikilir gazetesinde. Yaşlı Cordelier'e karşı kulüplerin yanıtları pek sert olur. Robespierre, Jacobenler kulübünden kesin olarak atılmasına son anda engel olursa da Cordelier'ler kulübü adını şimdilik siler. Bir kenara atılmıştır. Dahası Fab de Glanty'nin rüşvet yiyip baştan çıkarılmış olmasının çamuru ona da sıçrar. Bunlara bakıp temel görüşünü açıklar. Kıtlığa dayanan eşitliğe ve yönetmek hastalığının salgın ocağı olarak gördüğü halk seksiyonlarına kadar yayılmış demokrasi anlayışına karşıdır. Haklar bildirisinin ilkelerinin sapladığı bir bolluk cumhuriyeti değişmez ülküsüdür. Özgürlük de mutluluktur. Her iki komitenin ikinci yılının 10-11 germinal gecesinde 30-31 Mart 1794 yaptıkları görüşmelerin arkasından Danton, Lacroix ve Philippeau ile beraber o da tutuklanır. Dantoncularla beraber yargılanıp 17 germinalde 6 Nisan giyotine çıkarılır. Dava sırasında Demolin'in eşi Lucille'in de katılmasıyla Dillon'un düzenlediği bir hapishaneler tertibi ortaya çıkarılmıştı. Dillon'un bu son marifeti Lucille'in de hemen tutuklanmasıyla sonuçlanır ve sanıklar yargılama önüne çıkarılma hakkını kaybederler. Lucille ve yaşasın kral diye haykırarak ona eşlik eden Dillon, Demolin'in idamından bir hafta sonra giyotine gönderileceklerdir. Hatırlatmış olalım. Demolin, Philippeau ile beraber 9 Termidor'dan sonra itibarı iade edilen tek Dantoncu olmuştur. Saint-Just. Bir terör Azrail'i mi yoksa ayak işlerinde kullanılan eli kanlı bir yamak mı? Devrimin parlak bir kuramcısı mı yoksa Rusya'yı öykünen gülünç bir yazar mı? Sosyal adalete tutkun son Ispartalı mı yoksa boğazlama üzerine kurulu bir dinin gözü dönmüş rahibi mi? Hangisi? Tarihçi Migne'ye sorarsanız bir canavardır. Ama tüyleri taralı bir canavar. Pare, mezarda bir lamba diye söz eder ondan. Mauro içinse, tanımlamalardan oluşan bir kaidenin üstüne tanımlanamaz olanı getirip oturtan kişidir o. çelişmelerle dolu olup bir mitos düzeyine yükselen Saint-Just böyle görülüyor işte. Gerçekten Robespierre'den çok daha fazla olarak terörü temsil eder o. Siyasal yaşamı devrimin en kanlı aşamasıyla iç içe değil mi? Ve konvansiyondaki söylevleri giyotin mistiğini göklere çıkarmıyor mu? Ne var ki Saint-Just'un gözleri büyüleyişinde hayranlıkla dehşet kucak kucağıdır. Bu değişik görünüşlerin kaynağında ne var? Şu, 27 yaşında giyotinde can veren kahramanın gençliği ve 2 yıl süren bir siyasal eylemin şimşek gibi çakıp yok oluşu. Ve ayrıca unutulmasın, o kısacık sürede Cumhuriyet içerideki ve dışarıdaki felaketlerden kurtulmuştur. 50'sinde bir süvari subayının oğlu olarak 25 Ağustos 1767'de Deciz'de dünyaya geldi Saint-Just. Görev üstlendiğinde gösterdiği askeri yetenekler böyle bir babanın oğlu olmasından geliyor belki. Soissons'daki oratoryenlerin okulunda okurken eski Romalıları üstün görmeyi öğrendi onlardan. Eski rejime olan kini de bir olasılıkla krallık buyrultuları yüzünden. Yeni yetmeliğinde birkaç mücevherle bir iki değerli şeyi evden aşırıp götürdüğünde annesi böyle bir buyrultuya dayanıp bir ıslah evine kapatmıştı onu. Yönetim bilimi ile halkın hakları hakkında düşünme zevkini Brissot ile Danton'un da öğrencisi olarak bulundukları Reim Hukuk Okulu'nda mı edindi? Organ adlı açık saçık şiirler tomarını sükutla geçiştirelim. Saint-Just'un onuruna hiçbir şey eklemiyor bu kitap. 1789'da devrim başlarında Paris'te kısa bir süre kaldıktan sonra başkenti terk edip ailesinin 1777'de yerleştiği Blerancourt'a gider. Çok geçmeden taşkın bir devrimci olarak boy gösterir orada. 1789 Temmuz'unda Ulusal Muhafız Birliği'nde yarbaydır ve ertesi yıl Federasyon Bayramı'na katılır. Veran dönüşü kralın arabasına muhafızlık eder ve Robespierre'le tanışır. 1791 Eylül'ünde yasama meclisine seçilirse de yaşı tutmadığından oturumlara gelip katılamaz. Bir yıl sonra seçilme yaşına girmiştir ve Soissons'daki seçmenler temsilci olarak konvansiyona yollarlar onu. Kimlerin yanında yer alacaktır? Elbette Montagnard'ları. Gerçekten Saint-Just 16. Louis'nin davasından başlayarak Montagnard'ların belli başlı hatiplerinden biri olarak kendini kabul ettirir. 13 Kasım 1792'de şunları söyleyecektir orada. Kötülük düşünmeden hükümdarlık edilemez. Her kral bir asi ve gasp edendir. Bunun yanı sıra 1793 Anayasası'nın yazılmasında ve Montagnard'ları Girondinlerin karşısına çıkaran mücadelede önemli bir rol oynar. Kamu Selameti Komitesi'ne girdiğinde konvansiyon önünde arkadaşlarının sözcüsü olur. Bu sıfatla da birçok rapor sunar. Girondinler üstüne, devrimci hükümet üstüne, İngilizler üstüne, kuşku altındaki kişilerin mallarına el konulması ve bu önlemin uygulanması üstüne, Harold de Chalon üstüne, Danton üstüne, genel asayiş üstüne olanları pek ünlüdür. Düşünceler planında kalmak için hiziplerin üstünde yer almaya gayret ederek, Girondinlerin düşüşünün arkasından örgütlenen devrimci yönetimin övgüsünü yapar. Yönetimin kendisi devrimci olarak kurulmuş değilse devrimci kanunların uygulanması olanaksızdır der. Saint-Just'un gözünde devrimi tehdit eden tehlike idaredeki aşırı irileşmeden ileri gelen felçtir. 10 Ekim 1793 tarihli ünlü söylevine göre bürokrasideki ağırlık Cumhuriyet'in eylemini kösteklemektedir. Şöyle der orada. Kanunlar devrimcidir. Onları uygulayanlar ise devrimci değildir. Aslında bütün 20. yüzyıl devrimlerinin acısını çekecekleri hastalıklardan birine, daha o yıllardan parmak basıştır bu. Bu devrimci yönetim terör üzerine kurulu olmalıdır. her yerde yolsuzluğun yanı başına kılıcı yerleştirmeli. Öyle ki cumhuriyette her şey özgür olsun. Yalnız cumhuriyete karşı tertip içinde bulunanlar ve kötü yönetenler bir yana. Saint-Just böylece giyotine son verilmesini isteyen hoşgörürlere, Danton'a ve de Molyne'e karşı çıkmış olur. Sosyal açıdan ise devrime bağlanmaları için milli emlakın yoksullara bedava dağıtılmasını ister. Ancak ordularda üstlendiği görevler sırasındadır ki Saint-Just kişiliğinin bütün özgünlüğünü koyar ortaya. Cumhuriyet yalnız içeriden kralcılar ve federalistlerce tehdit ediliyor değildi. Avrupa'da devrime karşı kurulmuş bir güç birliğini de göğüslemek gerekiyordu. Saint-Just 16 Ekim 1793'ten 4 Ocak 1794'e değin Ren ordusundadır. Orada disiplini kurar, yeni bir komutan seçer. Avusturya ile her türlü görüşmeyi reddeder ve sonunda da Blicky'i alır ve Landau'yu kurtarır. Arkasından Ocak sonunda Kuzey Ordusu'na görevli olarak gider ve 9 Şubat'ta Paris'e döner. 28 Nisan'da Kuzey Ordusu'nda yeni bir görev alır. Gider, tehdit altındaki cepheye çeki düzen verir. Generallerin planlarına el atar ve cesaretiyle askerlere kendini kabul ettirir. Bildiği tek strateji vardır, saldırı. Sonunda Avusturyalılar Courtrai'de yenilirler ve Fleurus'ta ezilirler. Kuzey ordusu kurtarılmıştır. Ne var ki Saint-Just de siyasal kuramcı, eylem adamının çapında değildir. Cumhuriyetçi Kurumlar adlı eseri bir bakıma üzüntü vericidir. Kitap ölümünden sonra yayınlanmış parçalardan oluşuyor ve yazar gülünç denebilecek tunturaklı bir biçimle ideal bir toplum tablosu çizer orada. Yazarının beyaz bir başörtü giyme zorunda bırakılmış yaşlıların yazgısına acıdığı, çocukların yalnız bitkisel besinlerle beslenmesini istediği, çağdaşı Saad ya da Laclos'tan alabildiğine uzak öğütlerle kadınları elde etmenin sanatını açıkladığı bir eser hakkında ne denebilir? Ya devrimci insan için verdiği tanım? Bu insan sağduyulu, azla yetinen, soğukluğa kaçmayacak biçimde uygarlaşmış bir kişidir. Ya ahlakı onun? Dostluğa inanmayan ya da hiç dostu olmayan toplumdan kovulmalıdır.